Ayrım 25 sayfa 210. Eleştiri mektupları. Burada 3 eleştiri ve karşılıklarını parantez içinde cevap bulacaksınız. Eleştirilerden biri sövgü olduğu halde hoş görülmüş eleştiri sayılmıştır. 1. İsmail Nacar'ın mektubu. 20 Ağustos 1989 tarihli sayınızda Turan Dursun imzasıyla yayınlanan Kur'an'ın Tanrısı Nerede? Başlıklı yazı akıl ve bilime ters düşüyor. Örneğin Mülk suresinin 16. ve 17. ayetlerine getirdiği yorum, Orta Çağ'ın sıradan insanlarının bile çok gerisindedir. Ayetlerde gökte olan tabiriyle kastedilen Allah, ki pek çok müfessir, Beyzavi, Celaleyn, H. Basri Çantay vesaire melek şeklinde aktarıyorlar. Sanıldığı gibi belli bir mekanda, yani yukarıda değildir. Duran dursun. Mülk suresinin 16. ve 17. ayetlerindeki gökte olan parantez içinde men fis sema için H. Basri Çantay'ın melek dediği doğru. Bu yorumu yapanlar Kur'an yorumcuları arasında azınlıkta. Bu yorum Kur'an'ın kendi tanrısı için yakıştırdığı konumu akla mantığa ters bulup durumu yorumla kurtarma çabasına dayanır. Celaleyn'de ileri sürüldüğü gibi gökte olan için melek denmez. Bir başka yorumla kurtarma amacı güdülerek onun parantez içinde Tanrı'nın saltanatı kudreti denir. Dipnot Celaleyn 21 Taksim 229. Kadı Beyzavi'de ise melekler ya da Tanrı'nın buyruğu yargısı ya da Arap yanaşına göre Tanrı'nın kendisi diye açıklanır. Dipnot Kadı Beyzavi 2 Taksim 535. İyi Nacar. Dünyamız küre şeklinde olduğuna göre semanın bunun üzerinde olduğunu iddia edebilir miyiz? T. Dursun. Elbette ki iddia edemeyiz. Bunu iddia etmek bilime ters olur. Ama Kur'an'ın anlattığı öyle. Bilime ters olan. Kur'an'ın anlattığı sema, parantez içinde 7 kat gök, onun anlattığını bilme uydurma çabasıysa boşuna. Kur'an'ın seması eskilerin, yani gelişmelerin ilkellik aşamasında olduğu dönemlerin göğüdür. Kur'an'ınki de kutsal bilinen öteki kitaplarınki de böyledir. Kur'an'da semavat ve lart geçer birçok yerde. Gökler ve yer anlamında. Yerle amaçlanan dünyadır. Yani bir yanda dünya, öbür yanda evrenin öteki kesimini oluşturan gökler. Bunun böyle denmesi ilkeller düzeyindeki anlayışa uygun bir anlatım biçimi. Çünkü milyarlarca güneşi gezegeni olan evrenin içinde dünyamız nedir ki? Gelin görün ki eskilerin göğü söz konusu olunca bilimsellik aranmaz. Voltaire ünlü felsefe sözlüğünde eskilerin göğü maddesinde bunu çok güzel dile getirir. Dipnot. Bakınız Lütfü Ay'ın çevirisi İnkılap ve Aka Yayınları 1 Taksim 288. Kutsal kitapların anlattığı gök ve göklerle mitolojilerdeki gökler aynıdır. Mitolojilerde de gökler inanılan tanrının, tanrıların oturdukları apartman katları gibidir. Murat Uras kitabındaki bir bölümünün başında şöyle der. Tanrısal ikametgahlar katlara ayrılmış göklerdedir. Başka bir deyimle gökler büyük tanrılarla iyi ruhların, perilerin ve meleklerin kainat çapında bir apartmanı halindedir. Dipnot M. Uras Türk Mitolojisi İstanbul 1967 S66. Araştırmalar ortaya koymuştur ki kutsal kitapların kaynağı mitolojilerdir. Bu durumda bilimsellik aranır mı? İyi Nacar. Kuzey yarı küresinde üzerimizde diye isimlendirdiğimiz güney yarım küresinde altımızdadır. T. Dursun. Bu neyi anlatır ki? Bunun Kur'an anlatımlarında bir yeri ve değeri yoktur. Menfis semadan bu anlam çıkmayacağı açık. Tanrı'nın her yerde hazır ve nazır olduğu genel bir inanışsa da Kur'an'ın bu anlatımına uymaz. İyi Nacar. Menfis sema tabiriyle insanın idrakine sunulan Allah, bütün mesafelerin, noktaların, aşağı ve yukarıların, uzaklık ve yakınlıkların tamamında hazır ve nazırdır. Nitekim şu ayetler bu konuyu yeterince açıklamışlardır. Andolsun ki insanı biz yarattık. Nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Parantez içinde K.50 Taksim 16. Nerede olursanız olun o sizinle beraberdir. Parantez içinde K.57 Taksim 4. Hükümranlığı gökleri ve yeri kaplamıştır. Parantez içinde K.2 Taksim 255. Ne dursun? Tanrı'nın kullarına yakınlığı Kur'an'ın gösterdiği konumuna tahtında, sarayında, parantez içinde göklerde oluşuna ters düşmez. Bir kral tahtında, sarayında bulunur da öyleyken herkese ben size çok yakınım diyebilir. Sizinle birlikteyim de diyebilir. Hükümranlığım her yanı kuşatmıştır demesi de doğal. İyi Nacar. Bugünkü modern bilimin ışığında konunun anlaşılması bu denli açık iken Bay Turan Dursun'un kafası çağlar gerisinde yaşamış bazı aklı evvellere cahiliye dönemi Araplarına takılmış. Hey Dursun. Cahiliye çağı Araplarına takılı olan benim kafam değil, o çağın hatta kökenin nedeniyle çok daha önceki çağların bir ürünü olan Kur'an'dır. Ve de bağımlıları. Ben yalnızca Kur'an'ın anlattıklarını sergiliyorum. İslam dünyasında sağlam kabul edilen hadislerle birlikte ilgili kaynaklar, parantez içinde muteber sayılan kitaplarda göstererek. İyi Nacar. Kendisine destek getirdiği müfessirleri, örneğin Elmalılı Hamdi Yazır'ı da hiç mi hiç anlamamış. Yazar buradaki gökte olan tabirini mutlak yükseklik ve üstünlüğün sembolü olarak anlıyor ve Allah'ın bütün mahlukatın mekan ve zamanın fevkinde olduğu şeklinde yorumluyor. Dursun, Hamdi Yazır'ı kendime destek olarak göstermiş değilim. Yer verdiği soruları aktarıp kitabını gösterdim. Biliyorum ki Yazır da Kur'an'daki anlatımların yol açtığı durumu kurtarma çabasında olanlardan. Kimleri, niçin kaynak gösterdiğim açık. Ben yorum yapmıyorum, yalnızca sergiliyorum. Karanlığa aydınlık getirmek için. İyi Nacar. Aktardığı değişik görüş sahiplerinden hiç kimse de Sayın Dursun'un Diyanet'in mealinden anladığı gibi Kur'an'ın tanrısı gökte asılıdır demiyor. Ey Dursun. Kur'an'ın tanrısı gökte asılıdır diyen yok. Ama Kur'an'ın kendisi tanrısının gökte olduğunu söylüyor. Menfis sema, yani gökte olan diyerek ve başka anlatımlarla. Kur'an'ın anlattıklarına ve Muhammed'in açıklamalarına dayanarak Tanrı'nın yerinin göklerde arşta olduğunu söyleyenler de olmuştur. İslam dünyasında, yani bu ilkel inanca Kur'an'ın ve hadislerin anlattıkları yüzünden saplanmışlardır. Bir kerramiye bunlardandır. Tanrı'yı cisim gören bir mücessime, insana benzeten bir müşebbihe topluluğu olmuştur İslam'da. Bunlar ayete, hadise de uygun. İyi Nacar. Eğer bizim mücadelemiz İslam'la değil, sat gericiliktedir diyorsanız o zaman Allah, Kur'an ve peygamberle uğraşmayın ki size yardımcı olalım. Şu an Türkiye'deki büyük kavram kargaşası bir yana, tarikat ve tasavvuf adı altında öyle ahlaksızlıklar, öyle ilkel şeyler işleniyor ki. T. Dursun, yalnızca tarikatla savaşmak gericiliğin bir kesitiyle savaşmaktır. Bence geriliğin asıl kaynağı olan karanlıkla İslam şeriatının bütünüyle savaşmak gerekir. Atatürk şeriatı yürürlükten kaldırmakla Türk insanına çok önemli bir çığır açmıştır. Çağdaş uygarlık düzeyine ve daha güzel bir dünyaya ulaşmanın yolu karanlıkla bir bütün olarak savaşmaktan geçer. İyi Nacar. Örneğin Ahmet Eflaki'nin Ariflerin Menkıbirleri kitabında Şeyh Hariri kendisine mürit olmak isteyen halifenin karısının eline tenasül aletini uzatır. Diyanet İşleri eski başkanlarından Lütfü Doğan'ın sadeleştirip piyasaya sürdüğü Ramuzel Ehadis'te cennetlik bir adama 4000 bakire, 8000 dul ve 100 huri verileceği diye hadis olarak aktarılıyor. Bu saçmalıkları nasıl dine mal edebiliriz? Şahsen bunları kendisine yakıştırmadığım eski milletvekillerinden Şener Battal, bir gün büroma gelerek bu konudaki mücadelemden Müslümanların rencide olduklarını söyledi. Dedim ki, bu hurileri anladım. Bir ölçüye kadar bakirelere de sesimizi çıkarmayalım ama şu 8000 dul ne oluyor? Eğer bunlar daha dünyadayken dul hale getirilmişlerse, kocaları nerede? Yok eğer cennette bu hale gelmişlerse, haşa rızlarına kim geçmiş? İslam'a ve insanlığa yakışmayan cehalet ve geleceğin üzerine akıl ve bilimin ölçüleriyle gidelim de kim rencide olursa olsun. Hey Dursun, verilen örnekler ilginç, daha başkaları da sıralanabilir. Ama İslam budur işte, ayetleriyle, hadisleriyle ve fetvalarıyla bir bütün. Halkımıza aşılana gelmiş olan da bu. İslam'ı akıl ve bilimle bağdaştırma çabaları var ola gelmiştir. Ama bir sonuç vermemiştir. Vermez de. İslam akıl ve mantıkla bilme bağdaşmaz çünkü. İyi Nacar. Bu son cümledeki çağrı size de yönelik. Bunun dışındaki yöntemler sadece irticanın işine yarar. Sonuçta da kimin karlı çıkacağı bence meçhul değildir. T. Dursun. Daha güzel bir dünya için ışık gerekiyorsa karanlığın üstüne gitmekten başka bir yolu yok. Mustafa Güneş'in mektubu. Yazınızın son paragrafındaki hadisi şerif oldukça ilginçtir. Sineğin bir kanadı altında zehiri, diğer kanadı altında panzehiri olduğunu, kimin ispatladığını ve hangi ansiklopediye geçtiğini bana söyleyebilir misiniz? İşte bu yüce insan bunu asırlar, yüzyıllar önce biliyordu. Acaba o zaman bunu hangi teknikle denemiş ve öğrenmişti? Ayrıca peygamberin eliyle, üfürüğüyle ve duasıyla insanlara şifa vermesi doğaldır. Nitekim o Allah-u Teala'nın en sevgili kulu ve de peygamberiydi. Örneğin Hazreti İsa'nın ölüleri diriltmesi hadisesi de gerçektir. Bundan dolayıdır ki ilkel yöntem dediğimiz bu mesele manevi doygunluğun meyvesidir. Mustafa Güneş, Erzincan. T. Dursun. Sineğin bir kanadının altında zehir, öbür kanadının altında da panzehir bulunduğu bilimsel yönden önümsenecek bir sav değildir. Bilimi dine kurban etmek isteyenlerin dışında hiçbir bilim adamı tersini söyleyemez. Üfürüğün yararınaysa yalnızca üfürükçülere bel bağlayanlar inanır. Mahmud Silvani'nin mektubu. Mektubuma Allah'ın laneti ve azabını senin üzerine atmakla başlamak istiyorum. Çünkü sen ve senin gibilere sunulacak en iyi şey dalkavukluğunu yaptığınız bu batıl davaya yakışanlar da bunlardır. Sen hangi ateist mihraklara köpekçe hizmet ettiğini idrak edemeyecek kadar cahil ve kazancının ne olacağını bilmeyecek kadar zavallı bir mahluksun. Nasıl ki hayvanlar arasında namusunu diğer hayvanlardan kıskanmayan bir tek domuzsa, siz de Allah'ı ve onun elçisini korumayan, aksine o kopasıca dilinizle kötülemeye kalkan bir insanlık domuzusunuz. Sana bir şey yapmak elimden, parantez içinde şimdilik, gelmediği için seni huzuru mahşere havale ediyorum. Allah'ın gazabı üzerinde olsun. Mahmud Silvani. T. Dursun. Kur'an'ın Tanrısı ve Muhammed'de kızdıklarına lanet okur. Parantez içinde Tanrı'nın bedduaları başlıklı yazıyı okuyacaksınız. Onun için okurun beni lanetlemeleri doğal. Zaman gazetesiyle görüşme. Zaman. Şimdi ilk sorumuz şu. Geçmişinizi ana hatlarıyla anlatır mısınız? Bu yere gelişinizin hikayesi nedir? Turan Dursun. Önce doğumumdan başlayarak özetlemeye çalışayım. 1934 yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesinin Altın Köyü'nde doğmuşum. Şimdi Gümüştepe adıyla anılıyor. 5 yaşındayken babam anamları alıp babasının topraklarının bulunduğuna inandığı Ağrı'nın Tutak ilçesine götürdü. Fakat oraya gittiğinde baktı ki ağalar bu toprakları almışlar, sahiplenmişler. Ortada kaldı. Biraz dini bilgisi vardı, onunla imam olmaya koyuldu. Tutan kimi köylerinde imamlık yaptı. Sonra Muş'un köylerine geçti ve ben daha 6-7 yaşıma gelirken, ki ben okula verilmedim. Babam bu ilkokulları gavur okulları sayıyordu ve vermiyordu. Beni götürüp Kürt hocaların içine bıraktı. Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Kargalık köyünde Şeyh Ramazan diye biri vardı. Onun himayesinde öğrenciler okuyordu, Arapça okuyorlardı. Ben, Molla Nadir Efendi, bir de Hafız vardı Türk. Esasen başlangıcı onda okumuştum. Sonra Hafız oradan gitti, ben Kürtçeyi öğrendim. Zaman, Kürtçeyi sonradan mı öğrendiniz? Turan Dursun, evet, çok kısa süre sonra öğrendim Kürtçeyi. Zaman, ana diliniz değil yani. Turan Dursun, değil. Kürtçeyi öğrendikten sonra başladım hocadan Arapçayı. Kürtçe anlamıyla okumaya ve giderek ben Türkçeyi unuttum. Sürekli Kürtçe konuşuyordum çünkü. Kürt öğrenciler arasında. Orada Kürt öğrenciler, yani çevreden gelen öğrenciler köylü tarafından idare edilirdi. Camide yatıp kalkardık. Ve ratip denen bir yöntem vardı. O yöntemle kazanlar içerisinde besin maddeleri, yiyecekler toplanırdı ve karıştırılırdı. Etli, sütlü, tatlı hepsi aynı kazanın içinde karıştırılırdı. Sonra bölüştürülürdü. Herkes tabağına, tabağı olmayan ekmeğin üzerine lavaş denen bir açık ekmek vardı. Bu şekilde bir geçim sağlanırdı. Oradaki öğrenciler, oradaki mollalar tarafından yetiştirilirlerdi, okutulurlardı. Bir usul vardı o zaman. Şafiilerin uyguladıkları, izledikleri bir usul. O usule göre okutulması gereken derslerin tümü okutulmak istenirdi. Ama tümünü sonuna kadar götürmek mümkün olmazdı. Çünkü oradaki yöntem çok ağır ve yavaş giden bir yöntemdi. Sarf ve nahf ile, yani bir Arapça gramerle 15 yıl uğraşılırdı. Yani 15 yıl onu harcadıktan sonra okutulacakların tümünü bitirmek mümkün olmazdı. 12 ilim sayarlardı çünkü. O 12 ilmi sonuna kadar götürmek mümkün olmazdı. Ama benim bir hedefim vardı. Babam belirlemişti o hedefi. Kafama aşılamıştı. Basra ve Küfe'de olmayacak ölçüde alim olacaksın. Öyle bir hedefe ulaşmak için zamanım da yoktu. 15 yıl vereceksiniz, gramerle uğraşacaksınız. Ben çok kısa aralıklarla sarfı, nahvi bitirdim. Onların 12 ilim dedikleri ilimlerin tümünü 1-2 yıl içerisinde bitiriverdim. Onların en son kitapları olan Cemül Cevami okudum. Cemül Cevami usulül fıkıhtan. Onu bitirdim. Fakat ben kendimi hep Türk olarak bilirdim. Türkçe bilmediğim halde. Söverlerdi ne kadar Türk varsa anasını avradını diye. Ben de o zaman başladım. Ne kadar Kürt varsa anasını avradını diye. Böyle bir şey aşılanmıştı bana. Ben madem ki Türk'üm, öyleyse Türklerde geçerli olan Hanefi mezhebinin usulüne göre okumalıyım dedim. O nedenle çıktım. Kayseri, Adana, Sivas'ta bulabildiğim hocaların yanına gittim okumaya. Onlar güçlük çekerlerdi dilimden dolayı. Çünkü Türkçeyi çok az biliyordum. Fakat o usulle de, yani Hanefi usulünce de mücaz oldum. İcazet verilen kişiye mücaz deniyor. İcazet deniyor. İcazet alınacak düzeye Hanefi usulünce de ulaştım. Bu arada askerliğim gelmişti. Askerlikten önce gittim, girdim müftülük, vaizlik sınavlarına. Dediler ki sen çocuksun, çok iyi biliyorsun ama biz çocuğu müftü, vaiz yapamayız. Sen şimdi askerliğini yap gel ondan sonra. Ben askerliğimi yaptım. Bu arada Türkçeyi öğrendim askerlikte. Askerlikte Türkçeye çalışmıştım. Çünkü askerliğim biraz iyi olmuştu. Zaman. Nerede askerlik yaptınız efendim? Kütahya'da ve Adana'da İncirlik'te yapmıştım. Zaman. Hangi yıllar olduğunu hatırlıyor musunuz? 55-57 başlarında olmuştu. İyi Türkçe konuşmayı askerlikte elde ettikten sonra İstanbul'a geldim. İstanbul'da Üçbaş ve İsmail Ağa medreseleri vardı. Bir derneğin organizasyonunda Arapça eski usulle talebe yetiştiriyorlardı. Müftü, vaiz yetiştirme yoluna gidiyorlardı. Zaman. Karagümrük'te değil mi efendim? Çarşamba'da. Orada kimi derslere hoca bulunamamış. Mesela mantıktan, kelamdan, usulü fıkıhtan falan hocalar bulunamamış. Kendimi orada buldum. Orada yüksek düzeyde sayılan dersleri okutmaya başladım. Birkaçını bir arada okutmaya çalışmıştım. O zaman Mahmut Bayram vardı. Vaiz de oranın hocaları arasındaydı. Hatta sonra alçak gönüllülükle benim derslerime de devam etti. Ben de okumuştum ama öyle okumamıştım diyerek. Salih Şeref vardı. Yani İstanbul'un ileri gelen hocaları ile de görüşüyordum. Onlar da kimi derslere geliyorlardı ama aşağı düzeydeki derslere geliyorlardı. Orasını o şekilde götürdükten sonra gidip bir de müftülük, vaizlik sınavlarına katılmayı düşündüm. Ve katıldım. Öğrencilerimle birlikte. Onlardan da birçoğu kazandı. Fakat ortaya bir şey çıktı. İlkokul diplomam yok. Tayinim yapılamayacak. İlkokul diploması nasıl alabilirim? Tarih, coğrafya falan güzel ama öbür bilmiyorum. Sınava girdim. Tarih, coğrafya sorularını falan verdim. Mahmut Paşa İlkokulu'nun dışarıdan bitirme sınavlarına girdim. Neyse diplomamı aldım. Kısa zamanda diplomayı almamış olsaydım müftülüğe atamam yapılmayacaktı. İlk görevim Tekirdağ'da oldu. Zaman. İlk vazife alışınız hangi yılda efendim? 58'in sonları oldu. Zaman. Peki onun bir öncesinde geçsek, sizin yetiştirdiğiniz talebeler arasında belli mevkilere gelmiş kimseler var mı? Evet. Müftü epeyce vaiz var. Zaman. Medresede okuttuklarınızdan bahsediyorum. Kim bunlar? Şu anda aklınızda olan var mı? Mesela İzmir Karşıyaka müftüsüydü, şimdi emekli olan galiba. Abdullah Aralık vardı. Sizin Zaman gazetesinde zaman zaman yazılar yazdığını söyleyen, çeviriler yapan Salih Uçan benim talebelerim arasındaydı. Ki o çocuk çok zeki bir çocuktu. Arapçayı çok iyi bilir. Yani adlarını anımsayamayacağım epeyce öğrencim. İlk görevim Tekirdağ'dı. Sonra müftülük ve ondan sonra müftülükte sürgünler. Sürgünlerin başlaması Atatürkçü çizgideki davranışlarım yüzünden olmuştu. Zaman. Hangi yıllara rastlıyor ilk sürgünleriniz? 62-65 yıllarına. Alışılmadık bir müftü olmuştum. Nedeni şuydu. Ben Sivaslı sayıyordum kendimi. Sivas camilerine gidip gördükçe bakıyordum, rahleler oraya buraya asılmış, çok berbat. Bunlar niye burada duruyor falan diyordum. Ondan sonra imamları vardı. Abdestlerini tutamayacak kadar yaşlıydı bunlar. Daha göreve gelir gelmez haftasında 15 tane imamın görevine son verdim. Bunlar zengin insanlardı. Bunların çoğunun oğulları yargıç, doktor ve daha başka etkin görevlerdeydi. Tabii bunlar bana orada sorun çıkardılar. Çirkinlikleri gidermek, camileri park yerine getirmek, Sivas'ın köylerini ağaçlandırmak yoluna gittim. Bana dediler ki, müftülük şeyi, lojmanı yapın işte, ondan kendiniz de tanır, yararlanırsınız diye. Müftülük durumunu yapmak yerine hastane önerdim. Konuştuk orada. İşin başına geçtim. O hastane göğüs hastalıkları hastanesi ki şimdi çok güzel bir hastanedir. Onun için köylerden, ilçelerden buğday toplama yoluna gittim. Sonra onlardan, imamlardan beklemedikleri şeyleri isteyince imamlar söylenmeye başladılar. Toplu halde sinemaya götürüyordum. Kurs açmıştım. Ülkede imamlar için ilk kez yetiştirme kursları sayılabilir. Öyle sanıyorum orada. Ki imamlar halkın eline bakmasın, halka muhtaç duruma gelmesin diye. Onlara konferans vermeyi, grup çalışmalarını öğretme yoluna gitmiştim. Milli eğitimle işbirliği yaparak diploma sağlamaya yönelmiştim ki çoklarını almıştık. O da eklenince ve sıkıcı bulununca söylendiler. Bu müftü kafirdir dediler. Hatta komünisttir dediler. Fakat benim komünistliğimin söylenmesi Atatürk'e çelenk koyma işinde oldu. Ve şöyle gelişti. Kursun açılışında ki bunlar çok zayıf bütçeli insanlardı. Ben bunlara karavana veremezdim. Askeriyeden sağlattırıyordum. Komutan dedi ki bir koşulla ancak ben bunlara karavana verebilirim. Atatürk'e götürüp çelenk koyarlarsa. İyi ama nasıl olur? Bunlara nasıl yaptırılabilir bu? Geldim topladım dedim ki bakın ben size hiç zorlamıyorum. Ya karavana ya da Atatürk'ün önüne gidip saygı duruşunda bulunma. İkisinden birini seçeceksiniz. Seçmek size ait dedim. Onlar kendileri aralarında konuşmuşlar. Sonra imamlar, vaizler falan saygı duruşunda bulundular. Fakat arkasından komünistliğin iddiaları doğruğa yükseldi. Arkasından bir baktım nakiller. Orada burada yani sürekli nakil. Çıkıyor durduruyorlar. En son Halk Partisi'nin hışmına uğradım. En büyük darbeyi ben Halk Partisi'nden yedim. Şaşılası bir şeydir ki kendim de Halk Partili olarak ileri sürülüyordum. Ayrım sonu sayfa 218.